Ayrım 4. Kont gerilla örgütlenmesi 2. Ferit İlsever, sayfa 44. Sivil çetelerin kurulması. 1960'ların ortalarından itibaren derin devlet pekiştirilmiş ve halkın mücadelesinin karşısına dikilmek üzere sivil çetelerin örgütlenmesine girişilmişti. Bu görevi de Türkeş yerine getirecekti. Türkeş, CKMP'yi ele geçirdikten sonra çeşitli gerici derneklerdeki ırkçı milliyetçi unsurları tek bir dernekte birleştirme planını ortaya attı. Peşinden sürüklediği bir avuç militanıyla Milli Türk Talebe Birliği, MTTB, Milliyetçiler Derneği, Türk Ocakları gibi derneklere baskı uygulamaya başladı. Bunların bir kısmının yönetimini ele geçirdi. 1967'den sonra Milliyetçiler Derneği kapandı ve yerine Ülke Ocakları kuruldu. Bu örgüt daha sonra Türk Ocaklarını ele geçirerek bütün yurda yayıldı. Aynı yıl yine Türkeş'in yönetiminde ilk komando kampları kurulmaya başladı. 3 yıl içinde yurdun çeşitli yerlerinde 28 komando kampı açıldı. Bu kamplarda ülkücü gençler Türkeş'in ırkçı milliyetçi ideolojisi doğrultusunda eğitildiler. Silah kullanmasını öğrendiler. Gördükleri dersler arasında judo, karate ve miting dağıtma yöntemleri de vardı. Hocalar ise eski ÖHD subaylarıydı. Başbakan Süleyman Demirel'e İçişleri Bakanlığı tarafından 26 Ekim 1970 tarihinde gönderilen ve Aydınlık Gazetesi'nde yayınlanan Emniyet Genel Müdürlüğü'nün raporunda bu kamplarla ilgili olarak şöyle deniyordu. Milliyetçi Hareket Partisi Gençlik Kolları, Ülke Ocakları Birliği, Genç Ülkücüler Teşkilatı, Milli Türk Talebe Birliği'nin organize ettiği, yönettiği, maddi ve manevi yönden desteklediği komando kampları, gençliği fikri ve fiziki yönden yetiştirmek ve onlara Turancılık ülküsü vermek gayesiyle 1968 yılı yaz aylarından itibaren yurdun muhtelif il ve ilçelerinde kurulmuştur. Bu çetelere verilen görev sokağa hakim olmaktı. Ülkücü Komando Kampları, Kaynak Yayınları 1978, sayfa 14. Türkeş, 18 Ağustos 1968 günü komandolarla ilgili haber ajansına şöyle diyordu. Gençlik kolları çeşitli sportif ve kültürel faaliyette bulunuyorlar. Bu arada kendilerine judo öğretiliyor. Komünistler memleketi sahipsiz sanıp da sokak hakimiyetini kuramazlar. Onların anlayacağı dilden konuşacak memleketçi, milliyetçi çocuklar vardır. Hürriyet Gazetesi'nin 10 Ocak 1969 günü birinci sayfasında ise şöyle bir manşet haber vardı. Türkeş açık konuştu. Komandoları destekliyorum. Çünkü onları biz kurduk ve eğittik. Bu başlık altında Türkeş, Hürriyet'in sorularını şöyle yanıtlıyordu. Soru, iki grup çatışması daha genişlerse, hatta halka kadar inerse, bu tehlikeli olmaz mı? Cevap, olmaz. Çünkü biz bu gençlerimizle barajı kurduk. Komünistlerin hareketi artık gelişemez. Belki bugünlerde birkaç olay daha olacak ama yetişecektir. Çünkü karşılarında biz varız. Komando dedikleri gençler dokuz ışığı benimsemişlerdir. Soru, komando gençlerinin hareketlerini tamamen desteklemekte olduğunuzu yazabilir miyiz? Cevap, doğrudur ve bu gençleri tamamen ve her bakımdan destekliyorum. Ülkücü hareket öncelikle gençliğin yükselen mücadelesini MHP'li komandoların zorbalığıyla bastırma hesabı yapıyordu. Türkeş'in kamplarında eğitilen komandolar bu amaçla 1968 yılından itibaren gençliğin üzerine sürüldüler. AP iktidarda bunların saldırganlığına göz yumdu. Ancak kitleler üzerinde uygulanan baskılar bundan ibaret değildi. İktidar emrindeki polis MİT gibi örgütleri de kullanarak ve adım adım uyguladığı baskılarla Türkiye'nin 12 Mart'a varmasında başrolü oynuyordu. Böylece kitleler üzerinde devlet terörüyle komando çetelerinin terörü birlikte yürütülmeye başlandı. Ancak 60'lı yıllar Türkiye halkının bağımsızlık ve demokrasi isteğiyle harekete geçtiği kitlelerin ekonomik ve demokratik haklarını savunduğu yıllar oldu. Amerikan emperyalizminin yurdumuz üzerindeki baskı ve sömürüsü sergilendi. AP yıprandı 12 Mart'a doğru. 1968-69 gençliğin ve halkın mücadelelerinin fırtına gibi yükseldiği yıllardı. Gençlik bağımsız Türkiye ve demokratik üniversite istiyor, İstanbul'da ve İzmir'de ABD'nin 6. filosunu protesto ediyordu. Planlı karma ekonomi gelişiyor ancak iktidar işçi hak ve özgürlüklerini kısıtlamaya çalışıyordu. İşçi sınıfı ekonomik taleplerle grev ve fabrika işgallerini yükseltti. Topraksız köylü toprak talebiyle mücadeleye atıldı. Bu arada polisin komando çetelerinin gençliğe saldırıları sonucu ilk şehit haberleri gelmeye başladı. 12 Mart 1971'e doğru saldırılar ve şehitlerimizin sayısı hızla yükseldi. İşçi sınıfın mücadelesi 1970 yılının 15-16 Haziran'da doruğa çıktı. Bu tarihte İstanbul'da on binlerce işçi protesto gösterileriyle emperyalizm ve işbirlikçilerini titretti. Hükümet çevrelerine göre bu bir ihtilal provasıydı. AP iktidarı sık yönetim ilan etti. 15-16 Haziran'dan sonra uygulanan sıkı yönetim 12 Mart'tan sonraki dikta rejiminin bir provasıydı. Bundan sonra artık yönetici hakim sınıflar içinde dikta eğilimi güç kazanacaktı. AP iktidarı yıpranıyordu. ABD ve işbirlikçileri halkın mücadelesini bastıracak yeni formüller arıyorlardı. Milli Güvenlik Kurulu ön plana çıkarken yeni baskı yolları da gündeme geldi. Yıpranan AP iktidarının yanı sıra Sunay-Tağmaş ikilisi de seslerini yükseltmeye başladılar. 12 Mart rejimi halkın mevzilerine saldırarak tezgahlandı. Milli Güvenlik Kurulu'nda alınan kararlar gereğince 1970 yılından itibaren işçi sınıfına ve gençliğe karşı bir terör kampanyası başlatıldı. Doğu'da halk üzerinde sistemli bir baskı uygulandı. Öte yandan halkı ve gençliği bölmek için çeşitli tertip ve kışkırtmalara girişildi. Gençliği kitlelerden koparmak için maceracılık körüklendi. MİT ve polis tertip ve kışkırtmalarda ilerici saflara, özellikle gençlik hareketine sızdırdıkları ajanlarını kullandılar. O günlerin maceracı akımları tarafından gerçekleştirilen eylemlerin bazılarının faillerinin ajan olduğu daha sonra ortaya çıktı. Bunlardan bilinenler Muzaffer Köklü, Erdal Gökyüzü, Eyüp Temeltaş ve Nahit Tören'di. Özellikle 12 Mart'a doğru tertiplerin daha da yoğunlaştığı görüldü. Bir yandan bombalar patlatılıyor, diğer yandan halk güçlerini birbirine düşürmek için sahte bildiriler yayınlanıyor, kimi kontrgerillanın, kimini ise darbe peşinde koşanlara alet olan maceracı grupların gerçekleştirdikleri banka soygunları birbirini izliyordu. Devrimci gençlik maceracılığın da etkisiyle gençlik kitlesinden ve halktan kopartılıyordu. 1970 yılında en yüksek noktasına çıkan halkın mücadelesi artık geriliyordu. 12 Mart öncesi hazırlıklar. 12 Mart'a gelirken Türkiye'nin görünen manzarası buydu. Fakat görünmeyen ve bilinmeyen köşelerde başka karanlık oyunlar da tezgahlanıyordu. Sunay ve Tağmaç, Amerikancı rejimi, devletin bütünlüğü, rejimin selameti gibi sloganlarla sürdürmeye çalışıyorlardı. Genelkurmay Başkanı Tağmaç, ordu içinde güvendiği isimlerle bir junta oluşturmuştu. Müdahale için fırsat kolluyor, kendileriyle birlikte hareket etmeyen grupları parçalamaya çalışıyordu. Ordunun bütün olarak kendi hiyerarşisi içinde hareket edeceğini öne sürerek silahlı kuvvetleri dikta rejimine sürüklüyordu. Sunay ise özel harp dairesinin ve MİT'in hazırlıklarıyla bizzat ilgileniyordu. MİT Müsteşarı Fuat Doğu'dan doğrudan bilgi alıyor, onu yönlendiriyordu. Özel harp dairesi de güvenilir ellerdeydi. Özel harp dairesi ve MİT, halk hareketini bastırmak için 1965 yılından sonra her türlü önlemi almıştı. 1970 yılına gelindiğinde Cumhurbaşkanı Sunay, Genel Sekreteri Cihat Alpan, Fuat Doğu ve Cihat Akyol'la özel harp dairesini yeniden gözden geçirdi. Bu isimler 12 Mart'taki uygulamalarda ön planda rol oynadılar. Sunay ayrıca komandoları vatansever çocuklar olarak ilan ederek onları saldırıya teşvik ediyordu. Yine Sunay, Amerika'nın geri kalmış ülkelerde hakimiyetini korumak için dayattığı bir kurtarma planının hazırlanmasını da emretti. Dev Kurt Planı, Devlet Kurtarma Planı adı verilen bu plan, Amerika'nın 1967'de Yunanistan'da sahneye koyduğu Prometheus isimli darbenin bir benzeriydi. Plan, ABD ve işbirlikçilerinin iktidarının tehlikeye düştüğü koşullarda son çare olarak alınacak önlemleri içeriyordu. Sunay Tağmaç Kliği'nin 12 Mart'tan önceki hazırlıkları özellikle İstanbul'da göze çarpıyordu. Bir yandan 1. Ordu bünyesinde örgütlenirlerken, diğer yandan MİT İstanbul Bölge Başkanı Necip Yusufoğlu tutuklanacak devrimcilerin listesini hazırlıyordu. MİT İstanbul Bölge Başkanlığı sorgu yerlerini ve sorgu ekiplerini varıncaya kadar her türlü hazırlığını yapmıştı. MİT İstanbul Bölge CIA ajanlarıyla takviye edilmiş 12 Mart'ta örneği çok sık görülen tertipler daha bu dönemde uygulanmaya başlamıştı. 15-16 Haziran'dan sonra İstanbul'da ilan edilen sıkı yönetim, Tağmaç Cuntası'nın 12 Mart'tan sonraki uygulamalarının denenmesi için uygun bir ortam yaratmıştı. Bu sırada 1. Ordu bünyesinde kurulan sıkı yönetim karargahı, 12 Mart'tan sonraki kontrgerilla karargahının çekirdeğini meydana getiriyordu. 12 Mart'ta İstanbul'da etkin rol oynayan garnizon komutanlığı, sıkı yönetim boyunca halka karşı ilk uygulamalarına girişiyordu. Sıkı yönetim mahkemeleri ve askeri hapishaneler de bu dönemde çalışmaya başladı. 12 Mart'tan sonra sıkı yönetim mahkemelerinde ve askeri cezaevlerin yönetiminde görevlendirilen unsurlar da bu sırada ortaya çıktı. Ankara'da ise Junta'nın esas hedefi 28. Tümen'e hakim olmaktı. Ayrıca 12 Mart'ta ön planda görülen merkez komutanlığı da emin ellerde bulunmalıydı. 12 Mart yaklaştıkça Tağmaç ordu üst kademesinden subaylarla yaptığı toplantıları sıklaştırdı. 12 Mart'ta genişletilmiş komuta konseyi adıyla ortaya çıkan kurumlar bu toplantılarda oluşmaya başladı. Ordu'da Talmaç Cuntası'nın yanı sıra Atatürkçü subayların oluşturduğu bir grup da vardı. Bu grubun mensuplarını daha çok alt kademelerden subaylar oluşturuyordu. Bunlar da darbe için uygun anı kolluyorlardı. Fakat hareketleri Sunay Talmaç Kliği tarafından büyük ölçüde kontrol ediliyordu. Talmaç bu grubu parçalamak ve dağıtmak için gerekli önlemleri almıştı. Reformcu, ilerici grup 9 Mart'ta iktidara müdahale kararı almıştı. Ancak başarı şansları yoktu, başaramadılar. Bu grupla birlikte hareket eden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Faruk Güller ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhsin Batur'un Orgeneral Memduh Talmaç'ın tarafına geçmesiyle birlikte Talmaç Cuntası tarafından dağıtıldılar. Darbeyi 12 Mart 1971'de Sunay Talmaç Cuntası yaptı, yani Amerika yaptı. 12 Mart öncesi derin devlet. Bu dönemin gereği olarak Amerikancı derin devlet daha çok asker ağırlıklı ve asker inisiyatifli. Aynı zamanda ordu içinde daha çok mevzilenmiş durumda. Türkiye 12 Mart'a gidiyor, derin devlet başında Talmaç'ın bulunduğu askeri cuntaya oturuyor. Yine bu dönemde Cumhurbaşkanı Sunay da derin devlet örgütlenmesinde inisiyatifli. Görünürde birbiriyle eşgüdüm halinde çalışan 3 merkez ön plana çıkıyor. Sunay, Talmaç ve hepsinin arkasında bulunan NATO karargahı ve ABD. Dolayısıyla bu dönemde derin devletin Türkiye'deki önderliğini Sunay Talmaç Kliği diye adlandırmak doğru oluyor. ÖHD bu dönemde de doğrudan Brüksel'deki NATO karargahına bağlı. Öte yandan Genelkurmay 2. Başkanlığına 1950-60 yıllarına göre daha çok mevzilenmiş durumda. Cevdet Sunay'la da ilişkili. İstihbarat örgütü MİT'te asker ve özel harp ağırlıklı. Hükümetten çok Cevdet Sunay'la ilişkili. ÖHD ve MİT her ikisi de CIA'ya yakın işbirliği içinde ve CIA'nin denetimi altında. Derin devlet faaliyeti içinde Cumhurbaşkanı devrede. Hatta içeride pratik faaliyette bir numara görüntüsünde. Genelkurmay Başkanı ile eşgüdüm halinde çalışıyor, ÖHD ve MİT'le de ilişkili. Amerikancı derin devletin sivil kutbunu MHP oluşturuyor. Ayrıca MHP ile kontrgerillanın sivil örgütlenmesi de kolaylaşıyor ve hızlanıyor. MHP'nin 60'lı 70'li yıllardaki ideolojik savaşın en iyi anlatan Türk milliyetçi toplumcu doktrininin umumi esasları dinamik askeri strateji DAS başlıklı belgeyi Aydınlık 30 Eylül 1978 günkü sayısında manşetten yayımladı. DAS, Junta'nın gizli stratejisi. Ülke ocaklarının ve komandoların eğitimde kullanılan belgeyi Aydınlık haberini kullanarak tanıtıyoruz. Türkeş Junta'sının gizli stratejisi. Junta'nın gizli stratejisi DAS. Komandoların, Türkeş'in ve MHP'nin yasal yayınları dışında DAS adlı yasa dışı bir yayını başucu kitabı olarak kullandıkları ve bu kitapta MHP yöneticilerinin söyleyemedikleri her şeyin açık açık yazıldığı saptandı. Kitap baştan aşağı Hitler ve Mussolini'nin fikirlerini övgüler yağdırıyor, ırkçı Turancı ideolojinin esaslarını anlatıyor. İlginç olan nokta DAS, Dinamik Ana Stratejiler adlı kitapta iktidara geliş yolu olarak Junta'nın yapacağı askeri bir darbenin gösterilmesi. Kim yazdı? Kitabın kapağında yazarın iktisatçı Mürşit Altaylı olduğu söyleniyor. Oysa bu isim takma ve gerçek şahıs tanınmış MHP ideologlarından Mehmet Özsoy. Öte yandan kitabın arka kapağında şu satırlar yer alıyor. Bu kitap Türk milliyetçi toplumcu doktrininin umumi esaslarını en ilmi şekilde tebarüz ettirmektedir. Bu doktrin Mürşit Altaylı ile birlikte iktisatçı, sosyolog, teolog, ilahiyatçı ve emekli kurmay subaylardan oluşan redaksiyon komitesi tarafından hazırlanmıştır. Bu satırlar kitabın Nasyonal Sosyalist, Nazi, Hitlerci bir juntanın propaganda materyali olarak yayınlandığını gösteriyor. Kitabın bölümleri. Kitap 4 bölümden oluşuyor. Birinci bölümü giriş oluşturuyor. İkinci bölüm içtimai, sosyal doktrin başlığını taşıyor. Üçüncü bölümde iktisadi doktrin var. Dördüncü bölüm prodüksiyon, üretim toplumculuğu ve distribüsyon, dağıtım toplumculuğu konularından söz ediyor. İdeolojileri. MHP militanlarının temel kitap olarak kullandığı DAS'ta hareketin ideolojisi şöyle açıklanıyor. Milliyetçi toplumcu tabiri objektif manasında üst yapıyı olduğu gibi kabul edip altyapıyı değiştirmeyi hedef edinen ekonomi ve sosyoloji iliminin objektif, meşru üzerinde münakaşa edilmemesi gereken ismidir. Objektif olarak hal böyleyken bu doktrinin Almanya'da ve birçok yerde bıraktığı kötü tesir sebebiyle bu milliyetçi toplumcu terimine karşı bir alerji olduğu sezilmektedir. Hitler bu doktrinin hakkını veremedi ve yanlış tatbik etti diye bu nasyonal sosyalizm tabirini inkar etmek iktisat ilmine ihanet olabilir. Hitler yanlış tatbik etti diye doktrin olarak objektifliğine bir eksiklik gelmez. Das sayfa 31 ve 33. Ekonomik programları. MHP'lerin ana stratejisinde işçileri, köylüleri, emekçi halkı, milli sanayicileri ilklerine kadar sömüren bir ekonomik program getiriliyor. Bu program, emperyalizme en aşırı bağımlılığı ve toprak ağlının yeniden ihyasını öngörüyor. Kamuoyu önündeki konuşma ve yazılarda pek açığa vurulmayan bu program hakkında yazılanlardan bazıları şöyle. Çok hızlı bir kalkınma hızına ulaşabilmek için çok fazla makineye, bunun için ise çok fazla dövize ihtiyaç olduğu açığa çıkmaktadır. Acaba fazla döviz elde etmek için ne yapmalıyız? Memlekette bulunan mal ve hizmetlerin mümkün olduğu kadar fazla miktarının dışarıya ihraç edilmesi lazımdır ki bu iş yapılabilsin. Bu yerli mal ve hizmetlerin azami miktarını ihraç edebilmek için yapılması gereken şey cebri tasarrufla ilgilidir ve şudur. Bu mal ve hizmetleri elden geldiği kadar fazla miktarının o memleket dahilinde bulunan vatandaşların istihlak etmesini, tüketmesine mani olmak ve bu stokları dışarı ihraç etmek lazımdır. İşte biz bu tüketimin devlet eliyle kısılması işine cebri, zorla tasarruf diyoruz. Bir memlekette tüketimin tahdidi, tüketimin kısıtlaması iki yoldan yapılır. A. Carnot usulü tatbik edilecektir, uygulanacaktır. Bu sistemde tüketimi kısıtlamak için herkese lazım olan şeyler ihtiyacına göre verilmekte ve her şey vesikaya, carnot, bağlanmaktadır. B. Yüksek fiyat politikası. Tüketim maddelerine ayrıca çok yüksek fiyatlar konmak suretiyle de tüketim kısılabilir. Cebri çalışma mükellefiyeti, yükümlülüğü konulacaktır. Vatandaşın milli duygularına hitap edilecek ve çalışma psikolojisini kamçılayan tedbirlerle çalışmaya sevk edilecek, o da bunu seve seve yapacaktır. İş saatlerinde sabah 8, akşam 19 arası her türlü eğlence yerleri kapatılacaktır. Nüfusun artması demek, aynen tüketimin artması demektir. Çünkü nüfus artarsa tüketim de ona göre artar. Nüfus artışını geçici bir süre için kısıtlamak gerekir. Nüfus artışı önlenirse kalkınma hızı çok artar. Evlenmelerin artması ise nüfusun daha fazla artmasına sebebiyet verecektir. Ayrıca Hindistan'da yapıldığı gibi zorunlu olmayan kısırlaştırma tedbiri de vardır. Vergiler. Küçük gelirler %50, orta gelirlerde %75 vergilendirilecektir. İstikraz. Borçlanma. İstikrazlar devletin vatandaştan aldığı borç paradır. İhtiyari istikraz, isteğe bağlı borçlanma. Cebir, zor yoktur. Burada devletin dikkat edeceği şey faizlerin düşük, vadelerin çok uzun olmasıdır. Cebri istikraz, zorla borçlanma. Bunları uygun gördüğü vatandaş kitlesine veya mali kudreti yüksek gördüğü insanlara devlet zoruyla satar. Bu hususta vatandaşın rıza ve onayı aranmaz. Devlet bazen moratoryum, borçların tamamının veya bir kısmının ödeme süresinin uzatılması ilan ederek bu borçlarını hiç de ödemeyebilir. Emisyon, devlet tarafından para, senet, tahvil çıkarılması ve piyasaya sürülmesi. Metodunun tatbiki. Emisyon neticesinde para basılmakta ve piyasaya bol miktarda para sürülmektedir. Devlet bir nevi vergi olan ve ismini enflasyon vergisi denilen bu enflasyon kazançları yolu ile elde ettiği paraları, geliştiği o muazzam kalkınmanın iç finansmanına tahsis edebilecektir. Grevin kalkınma müddetince yasak edilmesi. Bu tedbir kapital formasyonu ile doğrudan ilgilidir. Bir memleketin coğrafi durumunu şantaj konusu yaparak dış krediler temini. Türkiye Boğazlar ve Orta Doğu kapısı olması gibi sebeplerle istisnai imkan ve fırsatlara sahip bir memlekettir. Mısır, jeopolitik durumunu gayet maharetle istismar ederek hem Doğu hem de Batı blokundan rubleler ve dolarlar almıştır. Türkiye, ehli illere geçtiği zaman bundan azami şekilde faydalanmak mümkündür. Arazinin miras yoluyla fazla parçalandığı yerlerde ve hatta parçalanma ihtimaline karşı bütün Türkiye'de tedbir olarak toprak entegrasyonuna, bütünleşmeye, toprak tamamlanmasına, bütünleştirilmesine gidilecek ve işletmecilik bakımından çok mahsurlu olan toprak parçalanmasının önüne geçilecek ve böylece verim artırılacaktır. DAS, sayfa 166, 167, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188. İşte Junta'nın Türkiye'ye getireceği hayat şartları bunlar. Cebri tasarruf, karne, yüksek fiyatlar, cebri çalışma, cebri kısırlaştırma, çok yüksek vergi, cebri istikraz, enflasyon, grev yasağı ve iki süper devlete kölelik. Toprak reformu yerine ise toprak bütünleştirmesi, köylülerin toprağını elinden alıp ağalara verme. Devlet yapısı, Junta'nın Türkiye'ye getireceği rejim, Bas'ta bütün açıklığıyla anlatılmaktadır. Demokrasi, Yahudinin soy alabilmesi için kurulmuş, tuzaktan başka bir şey değildir. Hele kapital stokunu ve kültür formasyonunu tamamlamamış bir memlekette ise, demokrasiden bahsetmek kadar hazin bir şey olamaz. İşte böyle memleketlerdir ki, komünizmin girmesine en müsait memleketler olmaktadır. Sayfa 133-134. Nasyonal sosyalizm, milliyetçiliğe sosyal adaleti kuvvetli bir devlet otoritesine dayanan bir sistemdir. Sosyalizm, komünizm demek değildir. Bilakis, komünizmin en büyük düşmanıdır. Bu rejim, Almanya'da Adolf Hitler tarafından uygulanmıştır. Almanya'nın üretim kudretini, komünist Rusya'nın üretim kudretliliği kıyaslanmayacak kadar yüksek seviyeye çıkarmıştır. Sayfa 174. Şimdi sayacağımız sebepler dolayısıyla az gelişmiş ülke tipi, bir nasyonal sosyalizm doktrini uygulanan bir memlekette zoraki olarak devlet düzeninin bir diktatörlük olması lazım gelmektedir. Zira ancak bu sayededir ki oy mekanizmasına önem verilmeyecek ve bu suretle kapital formasyonu mümkün olabilecektir. Ya bir nasyonal sosyalizm ya da bir Marksist sosyalizm olabilir. Bu artık o memleketin şansına kalmıştır. Keyfi hareketlerden doğacak olan mahsulleri azaltmak ve önleyebilmek için kararlar şu karar organlarından geçirilir. İstişari, danışma meclisi. Bu meclisin görevi kanunların ve kararların iskeletini hazırlamaktır. Bu meclise temiz bir geçmişe sahip, çeşitli mesleklere mensup, kafası çalışır emekliler, tayin veya çift dereceli seçim yoluyla alınabilir. Umumi, genel istikamet heyeti. Asıl kuvvet ve yetki bu heyetin elinde olacaktır. Yönet büro. Bu heyetin 6-7 kişi kadar olması, dikta makamında oturan lidere yardımcı olması ve ona alacağı kararlarda karar içeriğini araştırıp problemi karar vermeye hazır duruma getirecek bir kurma heyeti vazifesi görmesi lazımdır. Bakanlar Kurulu. Bu icra heyetidir. Umumi istikamet heyetinin emrinde çalışır. Lider. En aşağı 100 sene ilerisini görecek bir zat olması gerekir. Sayfa 303, 304, 305. İktidara geliş stratejisi. Birinci safha. Entelleksiyon safhası. Bu eserde saydığımız gayelerin tahakkuku, kısacası Türk milletinin müşterek bir fikri etrafında toplanması için çalışmıştır. Gaye tahakkuk ettiği zaman, entelleksiyon, fikriyat safhası tamamlanmış olacaktır. İkinci safha, aksiyon safhası. Entelleksiyon safhası bittikten sonra aksiyon, hareket safhasına geçilecektir. Bu safhada organize bir teşkilat kurulacak, broşürler ve beyanatlar dağıtılacağı gibi duvar işaretleri ve ilanlarla harekete geçilecektir. Üçüncü safha, revolüsyon, ihtilal safhası. Aksiyon safhası tamamlanınca artık zemin hazırlanmış ve sinirler gerilmiştir. Tam bir ihtilal vasatı hasıl olmuştur. Bu vaziyette iki ihtimal belirmektedir. A. Sivil ihtilal. Ordu birliklerinden de müzaheret görülebilir. Ancak sivil ihtilalin bazı şartları vardır. İstisnai bağlılık, milli bağlılık, aile bağlılığı, muayyen bir kültür seviyesi. Bu dört şart Türkiye'de olmadığı için Türkiye'de sivil ihtilal imkansızdır. B. Askeri ihtilal. Sivil ihtilal hiçbir şekilde mümkün olmazsa, bu durum devam ederse, milli geliri yerinde sayar, neticede sefaet genişler, haydutluk, asayişsizlik ve insan istismarı artar, memlekete huzur ve sükun kalmaz, karışıklıklar, mitingler devam ederse, bu durum pek tabidir ki ordu kurmay subaylarının dikkatini çeker. Bu vatanperver insanlar, memleketin kurtuluşu için toplantılara, hazırlıklara başlarlar. Neticede memleketi idare ederler ve rejimin rengi tamamen değişir. Türkiye, bugünden bu durumu arz etmektedir. Biz büyük vatanperver dava adamlarının ve ismi meçhul nice vatanperver insanların bu mesut gün için çalıştıklarına, yarının müreffeh, mesut, milliyetçi, toplumcu Türkiye'sini kuracaklarına canı gönülden inanıyoruz. Sayfa 103, 104, 105. İkinci merhale. İkinci merhale panturanizm. Bütün Türkler bir ordu. 1. Mikroturanizm. Bu küçük çapta bir turanizm tahakkuku olacaktır. Bu devrede Kıbrıs, Kerkük, İran, Azerbaycan'ı ve Batı Trakya Türkleri kurtarılacaktır. 2. Makro turanizm. Bu hakiki büyük turanizmdir. Sayfa 105. Özrü kabahatinden büyük. Kitapta demokratik kamuoyunun kendilerini faşist olarak adlandırmasına karşı MHP'liler şu cevabı veriyor. Bugün bilhassa Türkiye'de bu faşist ve faşizm tabiri çok yanlış olarak kullanılmaktadır. Faşizm, korporasyonlara dayanan bir iktisadi doktrin olduğuna göre Türkiye'de faşistler vardır veya faşizm tehlikesi vardır demek bir mugalata ve hezeyandan ibarettir. Türkiye'de nasyonal sosyalistler vardır. Belki de dinsiz, Marksist komünistler ve hırsız liberal kapitalistler için hakikaten bunlar tehlikeli olabilirler. Eğer yukarıda zikrettiğimiz zevat bir tehlikeyi belirtmek istiyorlarsa, Türkiye'de faşizm vardır dememeli, belki de Türkiye'de nasyonal sosyalizm ve nazizm tehlikesi vardır demeleri gerekmektedir. Sayfa 236-237. Irkçılık. DAS kitabında 52. ve 65. sayfalar arasında bir pratik tedbirler dizisi yer alıyor. Burada milliyetçi toplumcuların ırkçı ve şöven yüzü açıkça görülüyor. 8. Derhal insani ve modern bir asimilasyon yoluyla Türkiye'nin tamamen Türkleştirilmesi. 9. Türk dilinin her yerde konuşulur hale getirilmesi. 12. İdeal Türk tipinin inşası. 19. Yahudi, Rum ve Ermenilerin yurt harici edilmesi. Sayfa 53. DAS, Rum, Ermeni ve Yahudileri sınır dışı etmeyi planladığına göre asimile edeceği, eriteceği topluluk nedir? Bunun bir tek cevabı vardır. Kürtler. İşte Türkiye'de yaşayan bir milliyeti eritme planları yaparak bölücülüğün daniskasını yapan MHP'lilerin iç yüzü. Programlarını uyguluyorlar. Yukarıda komandoların el kitabı olarak kullandıkları DAS'ta yer alan ilkeleri özetle anlattık. Başını askeri bir cuntanın çektiği, sivil kanadını MHP'nin oluşturduğu nasyonal sosyalist, milliyetçi toplumcu hareketin Türkiye halkının başına örmeye çalıştığı çorap budur. Bunun için yıllardır binlerce cana kıyılmış, çeşitli şehirlerimiz yangın yeri haline getirilmiş, Kıbrıs'a üstlenilmiş ve yazıda denildiği gibi kurmay subaylar harekete geçmeye zorlanmıştır. 4. ayrımın sonu, sayfa 60.